Ayrım 6.
General daha kendine gelmemişti. Parmaklarını masaya dayamış duruyor, mis kokulu kaçak vodkasını bardağından saçıp olur olmaz her sözün üstüne basarak konuşuyordu. Hayır, biz size bize yardımınızdan dolayı teşekkür borçlu değiliz. Siz bize teşekkür etmelisiniz. Siz, yalnız siz. Açıkça söylemek gerek bunu. Biz olmasaydık kızıllar sizi silip süpüreceklerdi. Çok iyi biliyorsunuz siz de bunu. Ama biz siz olmadan da ayak takımını tepelerdik. Tepeliyoruz da. Daha da tepeleyeceğiz. Hatırınızdan çıkarmayın. Tepeleyeceğiz. Bütün Rusya'yı onlardan temizleyene kadar. Sonbaharda cepheyi açıp gittiniz. Bolşevikleri bıraktınız Kazak topraklarına ayak bassınlar. Onlarla barış içinde yaşamak istediniz ama olmadı. Yapamadınız. Onun için ayaklandınız. Malınızı, mülkünüzü, hayatınızı korumak için. Doğrusunu söylemek gerekirse kendinizin hem de davarlarınızın canını kurtarmak istediniz. Geçmişi size günahlarınızdan ötürü size çıkışmak için hatırlatmıyorum. Bunu size sizi gücendirmek için söylemiyorum. Fakat gerçeği ortaya koymak hiçbir zaman zararlı bir şey değildir. Sizin ihanetinizi bağışladık. Kardeşleriniz olarak ihtiyaç anınızda geldik size, yardımınıza koştuk. Ama utanç verici geçmişinizin kefaretini gelecekte ödemelisiniz. Anlıyor musunuz beyler? Kahramanlıklarınızla uysal nehrimiz Dona, katıksız hizmetlerinizle o kefareti ödemelisiniz. Anlıyor musunuz? Evet, günahların bağışlanması şerefine. Gregor'un karşısında oturan yaşlıca bir Kazak albayı belli belirsiz gülümseyerek haykırdı. Kime söylediği belli değildi. Kimseyi de beklemeden herkesten önce içti içkisini. Azıcık çiçek bozuğu, sağlam bir yüzü vardı. Gözleri derinden nükteyle bakıyordu adama. Sekretev konuşurken dudakları birkaç kere belirsizce bükülmüş, gülümser gibi olmuş, sonra gözleri kararmış, kapkara olmuştu. Adamın sekretevle pek sıkı fıkı olduğu Gregor'un gözünden kaçmadı. Pek labali davranıyordu ona karşı. Oysa öbür subaylarla ilişkileri oldukça tutuk ve soğuktu. Yalnız onun apoletleri haki subay ceketine dikiliydi. Yenlerinde Kornilov şeritleri vardı. Ülkücü kişi diye düşündü Gregor. Gönüllü olmalı. Kazak subayı yaman içkiciydi. Bir şey yemiyordu. Yine de sarhoş olmadı. Yalnız arada sırada enli İngiliz kemerini açıyordu. Şu karşımda oturan çopur suratlı adam kim? Diye Gregor yanında oturan Bogatiryov'a alçak sesle sordu. Kim bilir? Bogatiryov birazdan belli sarhoş olacaktı. Kudinov konuklarından hiç vodka esirgemedi. Masaya yeni çekilmiş içkiler çıkarıldı. Söylevini zor bela bitirebilen sekreter haki ceketinin düğmelerini çözdü, lök diye çöktü koltuğuna. Moğol yüzlü genç bir bölük kumandanı öteden kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. ''Hadi canım sen de'' diye cevap veren sekreter birden kıpkırmızı kesildi. Kudinov'un bardağına döktüğü içkiyi bir dikişte bitirdi. ''Peki o çekik gözlü adam kim? Emir subayı mı?'' diye Gregor Bogatiryov'a sordu. Yanındaki avcunu ağzının üstüne kapatarak cevap verdi. ''Yok, o sekretefin evlatlığı o. Japon savaşı sırasında Mançurya'dan getirdiydi yanında. Büyütmüş, subay okuluna göndermiş. Çocuk okuyup adam olmuş. Yaman bir herif. Dün Makayevka'nın orada kızılların hazine sandığını ele geçirdi. 2 milyon banknot. Bak ceplerinden saçılıyor. Ne çok para var. Şeytan bir talihli ki. Tam bir hazine. Peki içsene sen. Ne bakınıyorsun öyle dört bir yanına?'' Kudinov da bir konuşma yapıp sekretefe cevap verdi ama onu kimse dinlemedi. Eğlence gitgide azıyordu. Sekretef ceketini çıkarıp gömleğiyle kaldı. Dazlak kafası terden parıl parıl olmuştu. Tertemiz keten gömleği mor yüzünü neredeyse zeytin rengi, güneşten yanmış boynunu daha belirgin kılıyordu. Kudinov ona bir şey fısıldadı. Sekretef ona bakmadan inatla tekrarladı. ''Hayır, bağışlayın fakat özür dilerim size güveniyoruz ama şu var ki ihanetiniz öyle kolay kolay unutulmayacak. Sonbaharda kızıllarla cilveleşenler bunu hatırlarından çıkarmasınlar.'' ''Eh, biz de öyle, biz de size hizmet ederiz. Yalnız şu var ki'' diye düşündü az bucak sarhoşlayan Gregor. Buz gibi bir öfkeyle ayağa kalktı. Kasketini almadan merdiven başına çıktı. Orada birden rahatladı. Temiz gece havasını ciğerlerine doldurdu. Aşağıda donda kurbağalar vıraklıyor, su böcekleri yağmur öncesinde gibi kasvetli kasvetli vızıldaşıyordu. Bir parça toprak üzerinde bataklık kuşları kederle birbirlerine seslendiler. Çok uzakta bir yerde, kıyı sazları arasında anasını kaybeden bir tay tiz bir sesle uzun uzun kişnedi. Zorunlu kaldık da bir araya geldik, yoksa kokunuzu bile duymak istemezdik. Pis domuzlar. Kara Fatma gibi kabardıkça kabarıyor, azarlıyor bizi. Bir haftaya kalmaz ensemizde boza pişirir. Olan oldu. Hep dediğim oldu işte. Böyle olacağı da belliydi. Ama şimdi kazaklar gösterir bunlara. Kumandanlarının önünde selam çakıp hazır olda durma huyunu unuttular ne zamandır diye düşünüyordu Gregor basamaklardan inip el yordamıyla bahçe kapısını ararken. İçkiden onun da kafası dumanlıydı, başı dönüyordu. Hareketlerinde bir kararsızlık, bir ağırlık. Bahçe kapısından geçerken sendeledi. Kasketini başına geçirdi. Ayaklarını sürüye sürüye sokaktan aşağı doğru yürüdü. Aksinya'nın teyzesinin küçük evine yaklaşınca bir an duraladı. Sonra kararlı, sert adımlarla yürüdü. Merdiven başına açılan iç kapı kilitlenmemişti. Kapıyı vurmadan yürüyüp ön odaya girdi. Orada masanın başında oturan Stepan Astakov'la yüz yüze geldi. Aksinya'nın teyzesi ocağa dalmıştı. Masaya temiz bir sofra örtüsü serilmişti. Üstünde yarıya kadar dolu evde çekilmiş vodka şişesi, bir tabağın içinde pembe pembe tütsülenmiş balık dilimleri duruyordu. Stepan bardağını daha yeni boşaltmıştı. Galiba bir cigara tüttürmeyi düşünüyordu o sırada. Gregor'u görünce tabağını önünden itti, arkaya duvara yaslandı. Gregor sarhoştu ya Stepan'ın yüzünün ansızın ölü yüzü gibi sarardığını, gözlerine kurtça bir ışıltı düştüğünü gördü. Bu karşılaşmadan afallayıp kalmıştı. Yine de bir gayret kısık bir sesle konuştu. Afiyet olsun. Çok şükür, ev sahibi kadın telaşla karşılık verdi. Gregor'la yeğeni arasındaki ilişkiden haberdardı herhalde. Kocayla sevgilinin bu karşılaşmasından bir hayır beklemediği belliydi. Stepan hiç sesini çıkarmadan alev alev yanan gözleri Gregor'a dikili, sol eliyle bıyıklarını okşayıp duruyordu. Gregor oysa eşikte ayaklarını iki yana açmış durmuştu. Çarpık bir gülümsemeyle konuştu. "Eh, bir bakayım dediydim, özür dilerim." Stepan susuyordu. Can sıkıcı sessizlik bir süre sürdü. Sonunda ev sahibi kadın cesaretini toplayıp Gregor'u içeri çağırdı. "Gelin, oturun," dedi. Artık saklayacak bir şeyi kalmamıştı Gregor'un. Aksinya'nın evine böyle gelişinin anlamı apaçıktı Stepan için. Gregor üzerine vardı. "Peki karın nerede? Onu mu görmeye geldiydin?" Stepan titrek kirpiklerini gözlerinin üstüne düşürerek usulca ama kesin bir sesle sordu. "Evet, orası öyle," dedi Gregor. İçini çekti. O anda her şey hazırdı, ayıldı, kendini savunmaya hazırlandı. Fakat Stepan az önceki çılgın ateşleri sönmüş gözlerini açıp "Vodka almaya gönderdim," dedi. "Birazdan gelecek, otur bekle." Hatta ayağı bile kalktı. Boylu poslu iri kıyım vücudu ortaya çıktı. Gregor'a bir iskemle itti. Ev sahibi kadına bakmadan, "Teyzeciğim, bize bir temiz bardak," dedi. Gregor'a döndü sonra. "Bir bardak içersin değil mi?" "Yalnız bir bardak." "Peki, otur." Gregor masaya oturdu. Stepan ne kadar vodka kaldıysa iki bardağı üleştirdi. Bir garip puslu gözlerini kaldırıp Gregor'a baktı. "Herkes için ve de sağlıklarına." Bardaklarını tokuşturdular, içkilerini içtiler, konuşmuyorlardı. Kadın sıçan gibi çevik, konuğa bir tabakla sapı çentikli bir çatal uzattı. "Biraz balık al," dedi. "Çok tuzlu değildir." "Sağ ol." "Hadi al, koy tabağına biraz, afiyet olsun." Kadın, şimdi neşesi oldukça yerine gelmişti, ısrar etti. Her şey yolunda gidiyor diye kavga çıkmadı. Tabak çanak kırılmayacak diye, kimse bağırıp çağırmayacak diye pek memnundu. O uğursuz konuşma sona ermişti. Koca karısının sevgilisiyle aynı masada karşı karşıya oturuyordu işte uslu uslu. Konuşmadan yiyorlar, birbirlerinin yüzüne bakmıyorlardı. Kadın yine de sandıktan temiz bir peçete çıkardı. Uçlarını her ikisinin dizi üzerine koyup yerleştirdi. Böylece bir çeşit Gregor'la Stepan'ın arasını buldu. "Niçin bölüğünde değilsin?" diye sordu Gregor balığa bakıp. "Ben de ziyarete geldim," dedi Stepan bir an süren bir sessizlikten sonra. Sesinden ciddi mi konuşuyordu, alay mı ediyordu belli değildi. Herhalde bütün bölük köye dönmüştür hem. Köyde keyiflerine bakıyorlar. İçkimizi bitirsek mi? Pekala. Sağlığına. Tanrı işini rast getirsin. Merdiven başında kapının mandalı takırdadı. Artık adam akıllı ayılan Gregor kaşlarının altından Stepan'a bir baktı. Yüzünün yeni baştan sarardığını gördü. Aksine içeri girdi. Başında işlemeli başörtüsü vardı. Gregor'u tanımadan masaya yanaştı. Yandan baktı. Kocaman kocaman büyüyen kara gözlerinde korkunç bir ürküntü. Soluğu kesiliverdi. Bir gayret konuştu. Merhaba Gregor Panteleyeviç. Stepan'ın masanın üstünde duran büyük, yamru yumru elleri titremeye başlamıştı. Gregor tek kelime söylemeden eğildi, Aksinya'yı selamladı. Aksinya masanın üstüne iki şişe kaçak vodka koydu. Bir kere daha gizli bir sevinç ve endişeyle Gregor'a baktı, döndü. Odanın en karanlık köşesine gidip sandığın üstüne oturdu. Titreyen elleriyle saçını düzeltti. Stepan sonunda kendini toparlayabilmişti. Minton'un yakasını çözüp ferahladı. Bardaklarını ağzına kadar doldurup karısına döndü. Bir bardak al, gel otur sen de masaya. Canım istemiyor. Gel otur buraya. Ama ben vodka içmem ki Stepan. Kaç kere söylemem gerek sana? Stepan'ın sesi titredi. Otursana komşu. Gregor kadını yüreklendirip gülümsedi. Aksinya yalvarırcasına baktı ona. Sonra dolaba gitti. Raftan bir tabak düştü. Yerde paramparça oldu. Ah ne yazık. Ev sahibi kadın üzüntüyle ellerini çırptı. Aksinya hiç sesini çıkarmamıştı. Parçaları topladı. Stepan onun bardağını da ağzına kadar doldurdu. Gözleri yeniden hasretle nefretle harlanıverdi. Eh içelim diye başladı. Sustu sonra. Sessizlikte masaya oturan Aksinya'nın şiddetli kesik kesik soluk alışı duyuluyordu. Uzun bir ayrılığa içeceğiz hanımım. Niçin? İstemiyor musun? İçmeyecek misin? Ama biliyorsun ki. Şimdi her şeyi biliyorum. O halde ayrılığa değil, sevgili konuğumuz Gregor Panteleyeviç'in sağlığına. Evet, onun sağlığına içerim, dedi Aksinya çın çın öten bir sesle. Bir dikişte içti bitirdi içkisini. Ah budala kaltak, diye ev sahibi kadın kendi kendine mırıldanarak bir koşu mutfağa gitti. Orada bir köşeye sindi, ellerini göğsünün üstüne bastırdı. Masanın gümbür gümbür havaya uçmasını, kulakları sağır eden bir sesin haykırmasını bekledi. Ama ön odada sessizlik mezar sessizliğiydi. Tavanın altında ışıktan tedirgin olan sineklerin vızıltısından başka bir ses işitilmiyordu. Pencerenin dışında horozlar köyün bir ucundan öbür ucuna seslenip geceyi ağırladılar. 8. Don'da Haziran geceleri karanlık olur. Ağır basan sessizlik içinde altın rengi yaz şimşekleri çakar, arduvaz karası gökyüzünde, yıldızlar düşer, nehrin hızlı akıntılı yüzünde yansırlar. Bozkır'dan bir kuru rüzgar eser, çiçek açan kekiğin tatlı kokusunu evlere kadar getirir. Nehrin alçak kıyılarında nemli, ot, kil, çürüyük kokusu vardır. Ağustos böcekleri öter durmadan, nehrin kıyısındaki koru tıpkı bir masaldaki gibi gümüşsü bir sis örtüsüyle örtülüdür. Prokor gece yarısı uyandı. Kaldıkları evin sahibine, ''Bizimki gelmedi mi daha?'' diye sordu. ''Daha gelmedi, generallerle keyif ediyor.'' ''Herhalde orada buldular vodkayı Keka.'' diye Prokor gıpta ile içini çekti, esnedi. Giyinmeye başladı. ''Nereye gidiyorsun?'' ''Atlara su vereceğim, biraz arpa vereceğim. Panteleyeviç gün doğarken Tatarsk'a gideceğimizi söyledi. Günü orada geçirip birliklerimize yetişmemiz lazım. Gün doğmasına daha çok var. Birazcık daha uyusan ya.'' Prokor hoşnutsuz bir sesle cevap verdi. ''Gençliğinde hiç orduda bulunmamışsın belli ihtiyar. Biz atların yemini verip bakımına göz kulak olmazsak canlı çıkmayız bu işten. Açlıktan ölen sütçü beygir üstünde 4 nal gidemezsin. Gidebilir misin? Altındaki hayvan ne kadar iyiyse düşmandan o kadar hızlı kaçırır seni. Ben düşmanın peşine düşmem ama köşeye de sıkıştırıldım mıydı ilk tabanları yağlayan benimdir. Ben öyleyimdir. Bunca yıldır kurşunlarla yüz yüze yaşamaktan bıktım artık. Burama geldi. Yaksana şu ışığı be dede. Dolaklarımı bulamayacağım yoksa. Sağ olasın. Evet, evet bizim Gregor Panteleyeviç mesela ne kadar haç varsa, rütbe varsa hepsini aldı, hepsini. Cehennem ateşine balıklama dalmış da çıkmıştır o. Ama ben budala değildim öyle. Benim ihtiyacım yok öyle şeylere. İşte geliyor. Kafayı çekmiş. Sarhoştur. Hiç şaşmam. Kapıya usulca vuruldu. Gir! Diye bağırdı Prokhor. İçeri bir kazak girdi. Haki ceketinin omuzlarında assubay apoleti vardı. Başına kokartlı siperlikli bir kasket giymişti. General Sekretef'in karargahından geliyorum. Emir eriyim. Kumandan Bay Melekov'u görebilir miyim? Kapıda hazır oldurmuş selam veriyordu. Burada yok diye mırıldandı Prokhor. İyi eğitim görmüş emir erinin duruşuna, konuşmasına şaşmıştı. Ama ne geriniyorsun öyle yahu? Ben de gençliğimde böyle senin gibi aptalın tekiydim. Melekov'un emir eriydim ben. Niçin aradın onu? General Sekretef Bay Melekov'u görmemi emretti. Derhal ordu evine gitmesi isteniyor. Akşamleyin oradaydı. Oradaydı. Sonradan ayrıldı. Eve gitti. Prokhor bir ıslık çalıp yatağa oturan ev sahibine göz kırptı. Gördün mü dede, sıvışmış. Yani bu demektir ki yavuklusuna gitmiştir. Eh, sen gidebilirsin asker. Ben onu hemen bulur yollarım. İhtiyara atlara yan verip sulamasını söyledikten sonra Prokhor Aksinya'nın teyzesinin evine yollandı. Vyashanska zifiri karanlığa gömülü uyuyordu. Donun öte yakasında bülbüller ötüyor, ormanda birbirlerini bastırmaya çalışıyorlardı. Prokhor acele etmeden yolunu iyi bildiği kulübeye gitti, aralığa daldı. Kapının mandalına elini attığı anda Stepan'ın kalın sesini işitti. İşte şimdi hapı yuttuk diye düşündü. Niçin geldiğimi öğrenmek isteyecek. Ne derim ki? Ne yapalım? Olan oldu. Vodka almaya geldim. Komşular beni bu eve yolladılar derim. Cesaretini toplayıp ön odaya girdi. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kala kaldı orada. Gregor Astakov'la aynı masada oturuyordu. Aralarında hiç kavga yokmuş gibi bir bardaktan dumansı yeşil evde çekilmiş vodka yudumluyordu. Yüzünde gergin bir gülümsemeyle Stepan Prokhor'a bakıp konuştu. Ne öyle ağzın bir karış açık duruyorsun orada? İnsan iyi akşamlar demez mi? Hayalet mi gördün? Onun gibi diye daha şapşallığı geçmeyen Prokhor cevap verdi. Ağırlığını bir bacağından kaldırıp öbürüne yükledi. Hadi hadi korkma, gel otur dedi Stepan. Oturmaya vaktim el vermez. Seni görmeye geldim Gregor Panteleyeviç. Gidip derhal General Sekretef'i göreceksin. Emir. Gregor, Prokhor gelmeden önce de birkaç kere kalkmaya davranmıştı. Bardağını itip ayağa kalkmış, sonra yine oturmuştu. Stepan ondan korktuğunu sansın istemiyordu. Gururu da Aksinya'yı orada Stepan'a bırakıp gitmesine el vermiyordu. İçiyordu ama vodka da artık etkisizdi. Ayık kafayla durumun çapraşıklığını görüp sonunun neye varacağını bekledi. Bir an için Aksinya onun sağlığına kadehini kaldırırken Stepan'dan yumruğu yiyecek sanmıştı. Yanıldı. Stepan nasırlı avucunu kaldırdı, güneşten yanmış alnını sildi. Kısa bir susuştan sonra Aksinya'ya hayranlıkla bakıp ''Yaman kadınsın kadınım'' dedi. ''Bayılıyorum senin cüretine.'' O sırada işte Prokhor içeri girdi. Gregor bir an düşündükten sonra gitmemeye karar verdi. Böylelikle Stepan'ın aklından geçenleri söylemesine fırsat hazırlamış olacaktı. ''Git onlara beni bulamadığını söyle, anladın mı?'' dedi Prokhor'a dönüp. ''Anladım, tamam. Yalnız gitseydin iyi olurdu Panteleyeviç. Orası seni ilgilendirmez. Hadi bakayım.'' Prokhor kapıya yöneldi. Fakat tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. Aksinya araya girdi. Gregor'a bakmadan konuştu kuru bir sesle. ''Ne demek bu? Gitsen daha iyi Gregor Panteleyeviç. Bize konuk geldiğin vaktini ayırıp bizimle geçirdiğin için sağ olasın. Ama vakit gecikti. İkinci horoz da öttü. Birazdan şafak sökecek. Stepan'la ben gün doğarken eve gideceğiz. Zaten yeter bu kadar içtiğin, başka yok.'' Stepan onu alıkoymaya çalışmadı. Gregor ayağa kalktı. El sıkışırlarken Stepan Gregor'un elini kendi soğuk, kaba elinin içinde tuttu biraz. Sonunda bir şey söyleyecekmiş gibi. Ama o zaman da konuşmadı. Gregor'un kapıya gidişini seyretti. Hiç sesini çıkarmadan sonra da hiç acelesiz yarım kalmış şişeye uzandı. Sokağa çıktıklarında korkunç bir bezginlik basmıştı Gregor'u. Bacaklarını güç kımıldatabiliyordu. İlk yol kavşağına kadar yürüdü arkadan. Yakından gelen Prokhor'a dönüp ''Git atları eğerle getir buraya'' dedi. ''Oraya yayan gitmem. Gidip yolda olduğunu haber vereyim mi?'' ''Hayır. Pekala. Sen bekle biraz burada. Ben şimdi gelirim.'' Her zaman işini ağırdan alan Prokhor bu sefer bir koşu eve seyirtti. Gregor Chit'in yanına çöküp bir cigara yaktı. Stepan'la karşılaşmasını aklından geçiriyordu. Neyse diye düşündü. İşte artık biliyor Aksinya'yı dövüp etmesin de. Sonra bezginlikten geçirdiği heyecandan yorgun uzandı kaldı. Uyuklamaya başladı. Az sonra Prokhor atını sürüp geldi. Feribotla Don'un öte yakasına geçtiler. Atları hızlı tırısa kaldırdılar. Şafak vakti Tatarsk'a gittiler. Avlusunun kapısında Gregor atından indi. Dizginleri Prokhor'a fırlattı. Bir acele heyecanlı evine doğru yürüdü. Natalya yarı giyinik o sırada bir şey için merdiven başına çıkmıştı. Gregor'u görür görmez uykulu gözleri ansızın öyle parıl parıl ışıl ışıl bir sevinç ışığıyla alazlandı ki Gregor'un yüreği hızla çarpmaya başladı orada. Bir an için hiç beklenmedik bir anda gözleri doldu. Natalya sevdiğini sessizce kucakladı. Bütün vücudunu onunkine bastırıp kaldı. Omuzlarının sarsılmasından Gregor kadının ağladığını anladı. Eve girdi. Yaşlıları ön odada uyuyan çocukları öptü. Mutfağın ortasında durdu. Ne yaptınız bakalım? Her şey yolunda ya, diye sordu. Heyecanından derin derin soluyarak. Çok şükür evladım, korkunç şeyler gördük ama başımız pek bir belaya girdi diyemeyiz doğrusu, diye İliniçka bir acele cevap verdi. Yan gözle orada ağlayan Natalya'ya bakıp haşladı onu. Sevinmek gerekken ağlıyorsun aptal sen de. Ne duruyorsun orada öyle aylak aylak? Odun getir de ocağı yak hadi. Natalya ile İliniçka çabucak kahvaltıyı hazır ederlerken Pantelimon Prokofievich oğluna temiz bir peşkir getirdi. Sen bir yıkan dedi. Ben sana su dökerim kafanı tazeler. Leş gibi vodka kokuyorsun. Herhalde dünkü iyi haberi kutladınız. Kutladık kutladık. Yalnız şu anda daha belli değil iyi mi değil mi? O ne o? İhtiyar pek şaştı bu söze. Ne olacak? Sekretev kızgındı bize. Ne yapalım olur o kadar. Yoksa o da mı içti sizinle? İçti ya içti. İçti demek. Gördün mü ne şeref vermiş sana Grişka. Sahici bir generalle aynı masada oturdun demek ha. Bir düşün bir kere. Oğluna sevgiyle bakan Pantelimon zevkinden dilini damağına vurdu. Gregor gülümsedi. Babasının saf sevincine katılmamıştı. Büyük bir ciddilikle ihtiyarı davarlarla mal mülk hakkında sorguya çekerken, ne kadar ekinin ziyan olduğunu sorarken, babasının çiftlik hakkında artık eskisi kadar konuşmaya meraklı olmadığına dikkat etti. Daha önemli bir şey vardı adamın aklında, onu ezen, üzerine varan bir şey.